Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 10.
Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı. İniş yokuşlarla uzanan bir sırtın iki dalgası arasında kurulu köyün minaresi, bazı evleri görünürdü karşıdan. Şoseye inen tarlalarında hep kadınlar çalışırlardı nedense. Çapa çapalayan, inek otlatan, harman kaldıran hep kadınlardı. Tarlalar arasındaki incecik toprak yollarda sırtına kocaman bir demet çalı yüklenmiş, köye doğru giden kadınlar ilişirdi gözüne. Şosenin pek geleni gideni yoktu. Otlaklar, kimsesiz damsız tarlalar, pırnallıklar uzanır giderdi iki yanımızda. Bu ıssızlık içinde kayacıklı bir kadın otomobilimiz geçerken durur, oyalanmak, sıkıntısını dağıtmak için ilginç bir olaymış gibi geçişimizi seyrederdi. Şoför, "Ah seni," der, başını sallardı. "Kayacıklı değil misiniz? Hepiniz malsınız." Bu türlü sözleri duydukça merakım artardı. Bir gün, "Nesi var kayacıklı kadınlarının?" dedim. "Ah bey, sen bilmezsin bunları. Kapı arkasında iş pişirir bunlar." Yolculardan biri tamamladı şoförün sözünü. "Bağda, tarlada bile boş durmazlar evvelallah. Biraz çukur, biraz hendek, sık bir çalılık görmesinler, hemen uzanıverirler sırt üstü." Kayacık yakınlarından geçerken gördüğüm kadınlara dikkatle bakardım. Başka köylerin kadınlarından ayrılıklarını çıkaramazdım bir türlü. Benim gördüğüm ya sırtlarında çalı taşıdıkları ya inek otlattıklarıydı hep. Şoför, "Bu köyde birbirinin karısıyla yatmayan erkek yoktur," derdi. "Sen onların öyle göründüklerine bakma. Bağda, tarlada ne kadar çalışırlarsa öbür işte de o kadar çalışkandır onlar." Buna benzer çok sözler duydum, dinledim. Bir gün her zamanki şoförle bir iş için kayacığa gittim. Akşama doğruydu. Köyün küçük alanındaki bir kahvede oturdum. Bana kahve ısmarladılar. Köylülerle konuşmaya daldım. Alanın çevresini evler sarıyor, alanın dört yanından köyün uçlarına giden toprak yollar uzanıyordu. Kadın erkek köylüler sokaklardan çıktılar, çıktılar, karşı sokaklara geçtiler, geri döndüler. Alandaki çeşmeden su aldılar, bakkaldan alışveriş ettiler. Elimde olmadan gözlerim geçen kadınlara, kızlara, yakın evlerin pencerelerine kayıyordu sık sık. Al al yanaklı, canlı yürüyüşlü kadınlar, kızlar, yanlarından geçip giden erkeklerle hiç ilgili görünmüyorlardı. Benimle de ilgilenen, yabancıdır diye meraklanarak olsun başını çevirip bakan olmadı aralarında. Bir genç kızla bir delikanlı, çeşmenin az ilerisindeki bir taşın üzerine oturmuş, hanedir konuşuyorlardı. Genç çifte bakarak, "Ne iyi, sizde kaç göç yok," dedim. Konuştuğum köylülerden biri sözümün pek üstünde durmadan, "Onlar sözlü," diye karşılık verdi. Dönüşte şoförü, "Kayacık kadınları hiç de senin anlattığın gibi değil," diyecek oldum. Şoför, "Hıh," dedi alaylı bir gülüşle, "öyle görünürler." "Ne gibi?" "Anlayamadın mı hala? Yabancıya en küçük açık vermez onlar. Ne olursa aralarında olur. Yabancıya parmaklarının ucunu bile koklatmazlar." Doğrusu ne o gün ne de ondan sonraki karşılaşmalarımda kayacık kadınlarının adının niye hoppaya çıktığını bir türlü anlayamadım. Karşılaştığım al yanaklı, canlı yürüyüşlü kayacık kadınlarını sık sık düşündüğüm, aralarından göz göze geldiklerimin duru bakışlarındaki anlamı çözmeye çalıştığım çok oldu. Sırlarını hiçbir zaman öğrenemedim. Bazen salt kadınlarını yakından tanımak, anlatılanların doğruluğunu öğrenip anlamak için aralarından biri olmaya özendiğimi, bir süre kayacıkta yaşamak isteğine kapıldığımı bile bilirim. Horoz. 3 gün Gökova Körfezi'nde dolandık. 4. gün körfezin alt kıyılarında ekmeğimiz, içecek suyumuz tükendi. Öğleye doğru iskele yönümüzden denizi dikine inen bir burnu döndük, karaya doğru kırdık. Sancak yönümüzden yolumuzu kesen başka bir burnu geçtik. Gökova Körfezi gerimizde gözden kayboldu. Motorumuzu gölü andıran bir koyun ortasında bulduk. Ne ev, ne insan, ne de tek canlı görünüyordu kıyılarda. Bir sessizlik, bir yeşillik çepçevre kuşatıyordu yöremizi. Birbirine karışarak boy atan unutulmuş çamlar, çınarlar, ak meşeler, kavaklar, gürgenlerin değişik yeşilleri koyun durgun sularında yansıyor, bütün ağaçlar olduğundan daha büyük görünüyorlardı sanki. Kıyı öylesine sessiz, öylesine kimsesizdi ki ağaçlar bile gelişimize anlam veremeyerek şaşkın şaşkın motorumuza bakıyorlar sandım. Kaptana, "Ekmek ne arar burada?" dedim. Kaptan koyun gerilerinde, ağaçların üstünde göğe karışan belli belirsiz bir duman çizgisini gösterdi bana. Ekmek oradaydı. Motoru demirledik. Yanımızda o sabah avladığımız bir sepet balıkla boş su testilerini aldık. Recep kaptanla birlikte kayıkla kıyıya çıktık. Koya karışan küçücük bir dere boyunca ilerleyen inişli yokuşlu dar bir keçi yolundan içerilere doğru yürüdük. Sağımızda solumuzda toprak, rüzgarın tohumlarını kendine ulaştırdığı her türlü bitkiyi yeşertip alabildiğine sürmüştü yeryüzüne. Eğreltiler, deve dikenleri, çakal boğanlar, horoz ivikleri, hatmiler, ayçiçekleri, renk renk kır çiçekleri arasından geçtik. 4-500 adım sonra iki yanımızdaki tepelerin eteklerini birleştiren küçük bir düzlük çıktı önümüze. Düzlük dediğim 2-3 futbol alanı büyüklüğünde mısır, bostan, sebze, soğan ekili yan yana 3-5 tarla. Düzlüğün girişinde yaşlı bir çınar, çınarın altına bir çardak gördük. 40 yaşlarında bir kadın çınarın altında oturmuş bazlama açıyor, az ötede taş bir ocakta 19'unda bir gelin sacı kızartıyordu. İkisi de canlı kanlı, sağlam yapılı kadınlardı. Saç renkleri, göz renkleri, yüz çizgileri benzemiyordu birbirine. Genç kızın kadının gelini olduğunu çabuk anladım. Kadınla gelini gelişimizi yadırgamadılar. Selam verdik. Selamımızı sadece kadın aldı. İkisi de işlerini sürdürdüler. Balık sepetini ortaya bıraktık. Size dedik. Su almaya geldiğimizi söyledik. Bazlama verip veremeyeceklerini sorduk. İsterlerse karşılığında para da ödeyebileceğimizi ekledik. Kadın kolay dedi. Az oturun hele. Kaptan kadına yakın yaralanmış bir mısır çuvalının, ben gelince yakın devrilmiş bir ağaç kütüğünün üstüne oturduk. Az ileride sağda her yanı kararmış ağaç bir dam vardı. Damın önünde uzunca boylu genç bir kadın dolanıyordu. Solda bir çardak, çardağın yakınlarında biri orta yaşlı iki kadın, daha ilerideki sebze bahçesinin içinde eğilip kalkan, eteğine domates, biber toplayan başka bir genç kadın gördük. Düzlüğün sonlarında tepeye doğru bir ağaç kulübe daha vardı. Yöresinde kimse görünmüyordu. Bahçelerdeki kadınlar durup durup merakla bize bakıyorlardı. Ortalarda dolaşan tek erkek yoktu. Neredeydi erkekleri? Ormanda mı, yakınlardaki bir köye, bir kasabaya mı inmişlerdi kestiremiyordum. Kaptan konuşturuyordu kadını. Benim ne kadar istemesem gözlerin gidip gelen, ocağa çalı çırpı atan geline takılıyordu. Kadın derin bir soluma ile başlıyordu her söze. Gelinle ben buraları bekliyoruz işte dediğini duydum. Gelinle ilk kez göz göze geldik. Gelin tepeden tırnağa kızardı. Çabucak gözlerini yere eğdi. O ara ilerideki tarlada domates toplayan kadının tepedeki kulübeye doğru gittiğini gördüm. Erkekler kim bilir neredeler diyordu kadın. Kim bilir hangi gurbetteler. Anlattığına göre bazen İzmir'den, bazen İstanbul'dan, bazen Sinop'tan gelirdi haberleri. Kimi denizlerdeydi, kimi fabrikalarda, yapılarda. Görüp gördüğünüz avuç içi kadar yer. Buralarda erkeğe göre iş, erkeğe göre toprak yoktu ki. 5 haneydiler topu topu. Kadınlar bile olanı işledikten sonra boş oturuyorlardı çoğu günler. İplik buldukça kilim dokurlar, çorap, heybe, şubu örerlerdi. Kaptan olağan karşılıyordu onun anlattıklarını. Ya ya diyordu ikide bir. Gelin gidip geldikçe yüzüme bakmasa bile beni görüyor, bana bakmak istiyor gibi bir duyguya kapıldım. Önüme yere baksam, kaynanasını dinler gibi görünsem bile karşımda gelini görüyordum. Buğday rengi gür saçları, geniş avuçlu evleri, iri kalçaları, kır çiçekleri gibi soluk renkli gözleriyle gözümün önünden gitmiyordu. Sonunda kaşları altından bir kez daha bana bakarken yakaladım gelini. Gene kızardı, yanakları al al oldu. Ama bu kez gülüyor, o ocağa kuru çabuk getirmeye gidince hemen ardından seyirtmek, çardağın gerisinde yetişmek, sarılmak, öpmek, kucaklamak geldi içimden. Çok iyi anladım ki hemen kollarıma bırakıverecekti kendini. Kadın bize ayran verdi. İçtik. Erkek diye başımızda bir koca etem kaldı dedi iç çekerek. Baktık tepede o boş gördüğümüz kulübeden yaşlı bir adam topallaya topallaya bize doğru yaklaşıyordu. Koca etem mi dedim. Gelin başını öne eğdi. Kendini tutamayarak soludu. Kaptan kalktı, su testisini kavradı. Yanımdan kuyuya doğru geçerken dolduralım hazır olsun dedi. Testimi aldım, kuyunun başında kaptana yaklaştım. Kaptan kadınlara duyurmamaya çalışarak hafifçe fırıldandı. İhtiyarı kolla, kızdırma. Uyarmasının nedenini anlayamadım. Ne gibi? Buranın horozu, ona göre davran. Koca etem sağ ayağını sürüyerek geldi. Çiftesini eline aldı, 10 adım ötemizde kesilmiş bir ağacın köküne oturdu. Selamun aleyküm dedi. Domates toplayan kadın onun kulübesinin önünde durmuş, bize bakıyordu. Öbür kadınlar gene eski yerlerindeydiler. Selamını aldık, o nereden geldiğimizi, neden geldiğimizi sordu. Kısa karşılıklar verdik. 70'lik kuru bir adamdı. Yüzü, ince ağız çizgisi, sakallarıyla boz bir keçi suratını andırıyordu. Birbirine karışarak kocaman birer kara lekeyi andıran kaşlarını, gözlerini bir kadınla gelinine, bir kaptanla bana deviriyor, deminden beri neler konuştuğumuzu, aramızda neler geçtiğini anlamaya çalışıyordu. ''Bizim buralara yabancı gelmez.'' dedi durup dururken. Kaptan sustu, ben meraklandım. ''Hiç mi gelmez?'' Yüzüme uzun uzun baktı. ''Hiç gelmez.'' Geline döndü. ''Hörü, bir ayran getir bana.'' Gelin bir maşrapa ayranla ihtiyarın önünde durdu. Yere bakıyordu. İhtiyar az önce bana baktığı gibi gözlerini gelinin yüzüne dikti. Ayranını içmeden bana döndü. ''Bir niyeti yoksa niye gelsin?'' Bu sözü bana olduğu kadar gelineydi de. Kaptan açıkladı. ''Su varsa ekmek almaya geldik. Niyetiniz su ekmekse alır gidersiniz.'' ''Başka ne olsun? Onu kendiniz bilirsiniz.'' Havayı yumuşatmak için oturduğum yerden doğruldum, ihtiyara cigara vermek istedim. Çiftesini ayakları arasına aldı, eliyle beni yerime oturttu. ''Rahatını bozma, içmem.'' Kadınlar susuyorlardı. Biz de sustuk. İhtiyar gene söylendi. ''Gelinin niyeti iyi mi kötü mü görmekle bilinmez.'' Kadın soludu, gelin al al oldu. Çardağa girdi. İhtiyar sözünü tamamladı. ''Bu 5 hanenin namusu bana emanet. Gelenin niyeti iyiyse, hilesizse hoş geldi, sefa geldi. Kötüyse kendi bilir. Çifteyi omuzladın mı bilsin ki sağ dönmez geldiği yere.'' Kaptan bana hafif gülerek baktı. İhtiyarı koltukladı. ''Haklısın amca.'' Testilerimizi doldurduk, bazlama aldık. Geldiğimiz yoldan motora dönerken Recep kaptan bana takıldı. ''Gelinin gözü sende kaldı. Kızın yüreğini kaldırdın.'' Güldüm. ''Kaynanasının da sende.'' Recep kaptan ciddileşti. ''Fena değildi ki, tam olgun kadındı.'' Birden gelini özledim. Ardım sıra geliyor sandım. Döndüm, geriye baktım. Karma karışık bitkilerin, ağaçların dalları bir ıssızlık içinde hafif hafif sallanıyordu rüzgarda. Düzlük gözden kaybolmuştu. ''Allah'ın belası ihtiyar rahat vermedi ki ikimize de.'' dedim. Kaptanın yüz çizgileri gerildi. ''Namuslarını ne de koruyor ya kerata, göz açtırmıyor kadınlara.'' ''Neleriydi o?'' ''Hiç neleri olacak, komşuları sadece.'' Bir iki adım daha attık. ''Hepsi o kadar mı?'' Öfkesinden kaptanın yürüyüşü hızlandı. ''Anlamadın mı, kümes gibiydi o çukur. Bütün o kadınlar tavuklarıydı o kartorozun.'' Anlamasını anlamıştım ama koca etemin o kuru, keçi suratlı yüzünün gelinin al yanaklarına yaklaştığını düşünmek istemiyordum bir türlü. Sustum. Bayırda iki çardak. ''Bey, bana sorarsan Kalabak'ta gördüğün bütün o ekili ovada, bağ bağ, tarla tarla, yayıla yayıla yükselen o bereketli bayırda benim çardağın keyfi başka hiçbir çardakta yok. Gerçi bizim oralar dam çardak dolu ama geç hepsini bir kalem. Benim az ötemde Ali Şahin'in çardağı var, ne diyeceksin, geç onu da. Bizim oralardan bir gelip geçmekle anlayamazsın sen benim çardağın tadını. Bir kez Ali Şahin'in bağı yok. Malı benimkinden kat kat çok olmasına çok ya, hep zeytinlik, hep çıplak tarla. Tarladan ekini kaldırdın mı yaz boyu geziye ne kalır? Hiç. Adım başında ayağının dibinden çekirgelerin sıçradığı anızla karışık toprak. Benim 7 dönüm tarlamın yanında 4 dönüm de bağım var. Bağın yeşili gibi tatlı yeşil, uzun ömürlü yeşil nerede? Hem ben tarlaya tahıl ekmem. Yarısını tütün, yarısını bamya ekerim. Tarlam bütün yaz gözümün önünde yeşil kalır. Kalabalığımız da yok, topu topu bir karı iki çocuk. 15 ağaç zeytinimi de ekledin mi, toprağında kendi çalışanı bu kadar mal doyurur da artar bile. Hele o yaz ikindileri bizden iyisi olmaz gayrı. Üzümler kabarır, bağ iş güç istemez. Zeytinler tanelenir, hizmet beklemez. Çoluk çocuk benim köroğlu sabahtan kırdığımız tütünün öğle olmadan hakkından geliveririz. Gün batımına yakın da bambayı hep beraber toplayıp İzmir'e yolcu ederiz. Senin anlayacağın öğle üstünden gün batımına kadar gün bizim. Uyuruz, uyanırız, karpuz yeriz, üzüm yeriz, eğleniriz, gün tükenmez. Bey, sana asıl diyeceğim, benim çardağın önünde bir de sakız ağacı var ki bütün ovada eşi kimse de yok. Vaktiyle diken dikmiş, ağaç da yerini sevmiş mi, boy atmış mı atmış, yayılmış da yayılmış. Ben diyeyim 100 yıllık, sen de 200. Sakız ağacının gölgesi gibi koyu, hoş kokulu gölge bul bana. Vallahi her kim dikmişse, Rum mu Müslüman mı, altına her oturuşta hayırlı anırım işte. Ali Şahin bütün malını verici olsa sakız ağacımla değişmem. Bey, sen sinemaya hikaye yazıyorsun ya, Sinemanın canlısı benim ayağımın altında. Şöyle canın hava almak istedi mi bir ikindi üstü kalk gel. Benim sakız ağacının altında bir kahvemi iç. Bak neler görürsün, ne hikayeler çıkarırsın. Sen şimdi bizim oraları iyice bir gözünün önüne getir de sözü nereye bağlayacağımı, sana ne hikaye anlatacağımı dinle.
Ayrım sonu.